Ayrım 32. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 311. Bir gün sabah erken bu deli Kazım tek başına şehre gitmeye karar vermiş. Gidip mis gibi kokan sıcak fırın ekmeğiyle karnımı iyice doyurayım. Sonra ne yaparlarsa yapsınlar. İsterse aynı gün beni kurşuna dizsinler diye kendi kendine bir karar vermiş. Sabah şafak sökmeden bizden gizli tek başına şehre gitmiş. Deli Kazım'ın sabah erken ayrılıp gittiğinden haberimiz yoktu. Biz göçmen kuşlar gibi her gün başka bir yerde geceliyoruz. O gece köyün bahçelerinin içindeydik. Şehirde Kazım'ı görüp tanıyan dostlarımız ona fırından sıcak ekmek ile helva almışlar. İyice karnını doyurduktan sonra devletin af kararına inandıkları için Kazım'ı alıp karakol komutanına götürmüşler. Dostlarımızın o sıralar tek amacı bize yardımcı olmaktı. Köydeki perişan halimizi karakol komutanına anlatmış Kazım. Sayımızı, sadece bir tane kırma tüfeğimizin olduğunu ve günlerdir aç kaldığımızı, yani tüm kötü durumumuzu olduğu gibi komutana söylemiş. Sadece bize gizli yardım edenleri, ekmek verenleri, haber getirenleri söylememiş. Bereket versin ki bu hainliği yapmamış. Kazım'ı komutana götüren dostlarımız komutana yalvarmışlar. Sakın kimse vurulmasın. Tek kişi vurulursa bizim adımız haine çıkar. Bu bizim için ölümden daha beter olur. Biz onların teslim olup kurtulmalarını istiyoruz. Bizden dolayı zarar görürlerse ele güne karşı rezil rüsva oluruz. Vicdan azabından mahvoluruz demişler. Komutan bu eski ve sadık dostlarımızın yanında askerlere emir vermiş. Kesinlikle adam ölmeyecek. Nişan alarak ateş edilmeyecek. Zaten onlarda kötü bir tüfek var. 30 metreden uzağa ateş edemez ve size zarar veremezler. Sizin silahların kurşunları 500 metreye ulaşır. Bir hatayla da olsa bir kişi ölürse seni affetmem çavuş demiş. Komutan Kazım askerlerin önüne katmış. 20 asker akşam sirininde yola çıkmışlar. Çay bağı yönünden Tağar Çayı'sını takip ederek Koçollu Deresi'nden batıdaki Van Dağı'nın sırtına ulaşmışlar. Van Dağı'ndan köyün her noktası görülüyor. Yani bahçelerinde saklandığımız köyümüz silah menziline, silah kontrolüne alınmış. Bizim boğulup bitenlerden haberimiz yok. Kazım'ın yanımızdan ayrıldığından hala farkında değiliz. Büyüklerle kendi aramızda yine teslim olup olmamayı tartışıyorduk ağaçların gölgesinde. O an çocuklar da etrafımızda bahçelerin içinde geziniyorlardı. Eliyle işaret ederek şu batıdaki Van Dağı'nın tepesinden önce bizim Kazım'ın sesi geldi. Bizim ana dilimiz olan Dımıllıca var gücüyle bağırıyor. Sakın kaçmayın, sakın korkmayın. Kimse ölmeyecek, bizi annemlerin yanına gönderecekler. Güneş battı batacak, serin bir güz havası var. Serin havada Kazım'ın sesi çok net geliyor. Biz dönüp sesin geldiği Van Dağı'nın yönüne baktık. Gördüklerimize gözlerimiz inanamıyor. Bizim deli Kazım'ın yanında bir sürü insan var. Bunlar aylardır Dersimlileri öldüren boz elbiseli silahlı askerler. Akşam güneşinin ışıkları silahlara değdiği için namluları bir ayna gibi parlıyordu. Birbirimizle konuşmadan bizler bir içgüdüyle korku ve panik içinde kuzeye doğru kaçmaya başladık. Çünkü en uygun yer Ejderha Dağı'nın ağız kısmındaki kuytu bölümüydü. Bu dağın kurşun almaz kuytu bölümünden kuzeye, Ali Boğaz'a doğru hep birlikte kaçıyoruz. Asker ile aramızda kayalık ve çok derin Van Deresi var. Onların bize ulaşması imkansızdı. Ama silah menzilindeyiz. Kurşunlar bize ulaşıyor. Van Dağı'ndaki askerlerin silahları gürlemeye başladı. Atılan her kurşun hemen bir canı yok edebilir. Bu tehlikeyi bizim deli Kazım yaratmıştı. O çocuk saflığıyla askerlere yol göstermiş ve yerimizi söylemişti. Bu deli Kazım bilmeyerek de olsa bize ölüm tuzağı kurulmasına yardımcı olmuştu. Biz o an kuzeydeki Ejderha Dağı'nın arka tarafına kaçabildik. O bölgedeki çekemlerin içine saklandık. Yaralanan ve ölen olmadı. Akşam karanlığı çöktü. Karanlık her zaman bizim için kurtuluş oluyordu, bizi rahatlatıyordu. Askerler geri şehre dönmüş, Kazım ise arkamızdan köye gelmiş, bizim kaçtığımız yönü peşimizden takip etmiş. Karanlık içinde bir an bizim Kazım'ın sesini duymaya başladık, bizim dille bağırıyor. Askerler şehre gittiler, ben yalnızım, korkmayın, çıkın gelin diyor. Kendisi tahminen bizden 200 metre uzakta, gözlerimiz karanlığa alıştı. Biz saklandığımız çekemlerin içinden onu görüyoruz. Bu çocuk bizim baş belamız diyoruz. Bu bir tuzak olabilir. Askerler onu gizlice takip edebilir diye düşünüyoruz. Bir müddet ses vermedik. Artık askerlerle işbirliği yaptı diye güvenmiyoruz. Bizi kandırabilir, yerimizi öğrenen askerler bize ateş eder diye ona cevap vermiyoruz. O da bağıra bağıra tesadüfen tam üstümüze doğru geliyor. Herhalde çekemlerin içinde saklandığımızı tahmin ediyor. Birbirimizi tembihledik. Bulunduğumuz yerden hiç kımıldamayalım. Aramıza girince bunu yakalayıp bağırmasını engellemek için ağzını kapatalım dedik. Bizim dille bağıra bağıra aramıza girdi Kazım. Abisi Slo üstüne atlayıp bir eliyle ağzını kapattı. Diğer eliyle güçlü bir tokat patlattı. Pinco, sen hepimizin ölümüne sebep olacaktın dedi. Deli Palas Slo'nun elinden Kazım'ı zorla çekip kurtardı. Çocuk yaştaki Kazım tokadın etkisiyle sersemledi, şaşkına döndü. Dili tutuldu. Sorularımıza cevap veremiyordu. Korkusu geçsin, dili açılsın diye Diyap Ağa'nın mezarının bulunduğu tepenin yanındaki küçük kaynaktan su içirdik. Kazım biraz kendine geldi. Konuşmaya başladı. Tüm olup bitenleri bize ayrıntılarına kadar anlattı. Sıcak fırın ekmeği ve helva yediğini anlatırken yanımızdaki çocuklar yutkunup ağızlarını şapırdatıyorlardı. Komutanın konuşmalarını da anlattı Kazım. Onun askerlere ölü istemiyorum diye emir verdiğini, bundan dolayı askerlerin sağa sola havaya ateş ettiklerini söyledi. Ama biz duyduklarımıza inanamıyorduk. Sabah şafak söktü, her taraf sessizdi. 1932'de ölmüş olan Diab'ın mezarının bulunduğu tepeye çıktık. Bizim köye yapılan baskında askerler ilk Dersim ve Bursa'na olan Diab'ın güzel mezar taşlarını da kırmışlardı. Keşke kırılan sadece mezar taşları olsaydı. Tüm Dersim yakılmış, yıkılmış, örselenmiş, hırpalanmış. Dersim'in namusuyla, onuruyla oynanmış. Tüm Dersim'in kalbi kırılmıştı. Diab'ın gencecik oğlu ve kardeşi kurşuna dizilmişti. Bu olup bitenler, bu zalimlikler karşısında herhalde sağlığında Atatürk'e yardım eden Diab'ın ruhu da şaşkına dönmüştür. Eğer ruh alemi varsa ve mahşer gününde karşı karşıya gelinirse, Diab Ağa'nın ruhu, ben Kurtuluş Savaşı'nda size yardım ettim. Halkımın tepkilerine, beni hain diye suçlamalarına rağmen Ankara'ya gelip Atatürk'ün yanında yer aldım. Siz benim soyuma neleri layık gördünüz diye herhalde bunu yapanlara sitem eder veya yakasına yapışır. O günler bizler ölümle yaşam arasındaki ince çizginin üzerinde yürüyordu. Korku ve güvensizlik ruhumuzun derinliklerine işlemişti. Kazım ile gelen jandarmaların bizim köyü terk etmediğini, bahçelere saklandığını düşünüyorduk. Tedbirli davranmak zorundaydık. Önce ejderha sırtının tepesinden köyün dört yanını gün boyunca seyrettik. Bir kıpırtı, bir Allah'ın kulu yoktu. O gece yine de korkudan köyün bahçelerine inemedik. Bulunduğumuz yerde bir yabani meyve, bir zırdık asık yoktu. Köyün bahçelerinde az da olsa meyve ceviz bulabiliyorduk. O gece de köye inmedik. İkinci günün sabahı tekrar saklandığımız yerden önümüzde çanak gibi görünen araziyi ve köyün virane harabelerini gözetledik. Ortalıkta ses seda, incin yoktu. Kazım'ın söyledikleri gerçekti. Jandarmalar dönüp gitmişti. Eskiden olsa jandarmalar kellemizi almadan gitmezlerdi. Bizde kötü bir avcı kırması olduğunu biliyordu askerler. Bizden korkmuyorlardı artık. Buna rağmen geri gitmeleri hayra alametti. Ortamın yumuşadığına dair umutlarımız biraz arttı. İyimser, barışçı bir ortamın yaklaştığına inanmaya başladık. İkinci gün tekrar köye indik. Zaten köy köye benzemiyordu. Hayvan sürüleri yoktu. Bir bebek sesi duyulmuyordu artık. Bir kuzu, kedi veya köpek sesi de yoktu. Dağlarımıza, köylerimize ölüm sessizliği çökmüştü. Birkaç gün sonra bir ön deneme için iki çocuğu şehre gönderdik. Onlar da karnını doyurdu, geri döndüler. Güvendiğimiz dostlar yine bu ikisiyle de korkmasınlar, artık kimse kurşuna dizilmiyor, sadece sürgün ediliyor. Annenize, ailenize kavuşabilirsiniz. Yeter ki şehre gelsinler. Biz elimizle El Aziz'e trene kadar götüreceğiz diye haber göndermişlerdi. Biz sürgündeki çocuklarımızı, eşlerimizi çok özlemiştik. Belki tekrar onlara kavuşuruz umuduyla artık hayatımızı şansa bıraktık. Korku ile güven arası karmaşık duygular içinde Kazım'ın şehirden dönüşünün dördüncü günü sabahı topluca şehre indik. Karakola gidip teslim olduk. Komutan dağda kimse kaldı mı gibi birkaç soru sordu. Bizim köyün dağlarında dört aydır bizden başka kimse yok. Biz başka dağlara ve bölgelere hiç gitmedik dedik. Karakol komutanı, sizi yarın askerlerle Elazığ'a göndereceğim. Oradan trenle batıya sürülürsünüz. Bende ailelerinizin adresleri yok. Belki Elazığ'da adresleri öğrenir ve ailelerinize kavuşursunuz dedi. Bizi tutuklamadı. O gece şehirde tanışların evlerinde misafir kaldık. Aylardan sonra ilk defa eski dostların evlerinde sıcak bir yemek yedik, yıkandık, yattığımız yumuşak yataklarda, ailemize, çocuklarımıza kavuşma umut ve hayalleriyle korkusuz bir gece geçirdik. Ama üzüntümüz, hasret ve özlemimiz bitmemişti. O gece ben ahbapların evlerinde özlem duyduğum çocuklarıma ulaşma, onlarla kucaklaşma rüyaları içinde korkusuzca uyurken, yan odada yatan bizim iki deli, yani Hasan ile Palaz yine kuşku ve korkuya kapılıp dağa kaçmışlar. Sabah uyanınca durumu öğrendim ve iki kişinin korkuya kapılıp kaçtığını gidip komutana anlattım. Komutan bu ikisini bulmak için bizden üç kişiyi dağa gönderdi. Gidip bu iki adamınızı bulun ve ikna edip getirin dedi. Biz üç kişi o gün tekrar köyün dağlarına gittik. Diğerleri şehirde kaldılar. Köyün dağlarını didik didik aradık. Ancak üç gün sonra bizim iki deliyi bulabildik. Meğer ki biz onları ararken iki deli bizi görüyor ama bizden de gizleniyormuş. İkisini de az da olsa ikna ettik ve hep birlikte kuşkular içinde tekrar şehre döndük. Bu ikisi Kopa gibi meşhur bir kahramanla arkadaşlık yaptıkları için bu ilişkilerinden dolayı kendilerini kurşuna dizerler diye korkup kaçmışlar. Malla Hüseyin olayları anlatmaya devam ederken önce en küçük oğlu Ali pınar başına yeni gelenlere doğru baktı. O anda birkaç köylü daha pınar başındaki ceviz gölgesine geldiler. Gelenlerin içinde anlatılan olayları yaşayan ve Deli Kazım'ın abisi olan Heydo da vardı. Demin dediğim gibi zaten hep böyle olurdu. Pınarın başına önce bir iki kişi otururdu, arkasından akşama doğru işini bitiren buraya gelirdi. Gittikçe insanlar çoğalır, gittikçe sohbet koyulaşırdı. Sohbetler çoğunlukla birbirine benzeyen askerlik hatıralarına aitti. Köylülerin içinde tiyatrocular gibi taklit yapanlar vardı. Ama bugünkü konu kendi dramları, kendi korkulu ölüm kalım günleri üzerineydi. Çok içten, çok üzgün ve çok duygusal konuşuyorlardı. Konuşmaya hazırlık yapar gibi öksürdü Mulla Hüseyin. Bu öksürük aynı zamanda sessiz olun, beni dinleyin anlamına geliyordu. Gittikçe hüzünlenen bir edayla tekrar dramını anlatmaya başladı. Şehirde yine o gecede tanışlarda kaldık. Sabah şafak söker sökmez etrafımızdaki süvarilerle bizi El Aziz yoluna dizdiler. O akşam Fırat nehrini salla geçtik. Üç gün üç gece askerler at üstünde biz yaya yürüdük. Kanter içinde El Aziz'e vardık. O üç günlük yolda süvarilerin bindiği atların bacaklarının arası terden köpük köpük oluyordu. Artık bizim yorgunluğumuzu siz düşünün. Üç günlük yolu yayan yürüyen yanımızdaki çocuklarımızın bacak araları yara olmuştu. Yürürken birbirine sürtündükçe acıdan kıvranıyorlardı. Ama okul çağındaki çocuklarımızın acılar içinde kıvrandıklarını jandarmalara söyleyemiyorduk. Hayatımız zindana dönmüştü. Son gücümüzü zorluyorduk. Sadece sürgündeki çocuklarımıza, ailemize ulaşma umudu bizi ayakta tutuyordu dedi Mulla. Tıknaz yapılı, çok güçlü kuvvetli ve biraz sinirli olan Heydo, ''Erellâmı mı? Derde ma derde grano derde darino?'' ''Of of, dertlerimiz çok ağırdır, çok derindir. O kötü günleri anlatmayın, hatırlamayın. Dertlerim deşiniyor.'' diye söze başladı. ''Ben hayatımda hiç kimseye boyun eğmedim, hiç sözümü esirgemedim. El Aziz'deki günler hariç bana her hakaret eden mutlaka cevabını aldı. Sadece El Aziz'de bize hakaret edenlere cevap veremedim. Aradan uzun yıllar geçti. Dağdaki açlığı, sefilliği unuttum. El Aziz çarşısında bize yapılan küfürleri hiç unutamıyorum. Biz askerler arasında perperişan tren istasyonuna götürülüyoruz. Elbiselerimiz lime limeydi. Dünyanın en acımasız, en gaddar, en zalim insanı bile halimize baksa içi sızlardı. Ama bizi seyredenler perişan halimize bakıp acıması gerekirken içlerinden bazıları bizim yüzümüze karşı ''Haydutlar, eşkıyalar, hırsızlar'' diye burada ağza alınmayacak galiz küfürler savurdular. İnsanoğlunun acımasız, gaddar, aşağılık yönüne ben ilk defa El Aziz'de o kötü günlerde şahit oldum. Bu amcam Hüseyin ile Hasan beni yakaladılar. Onlara küfür etmeyeyim diye ağzımı kapattılar, bana yalvardılar. ''Küfür edersen bizi linç ederler, öldürürler.'' dediler. ''Beni bıraksalar kurşuna dizileceğimi bilsem, yine de onlara hem küfür ederdim hem de ilk ele geçirdiğimin gırtlağını sıkıp boğabilirdim. Bana yapılan hakarete cevap veremediğim tek olay budur hayatımda. Ve bu adi, bu aşağılık insanların küfürleri keskin bir hançer gibi yüreğime saplandı kaldı. Kurşun yarası olsa unuturdum ama bu yürek yarasını unutmam imkansızdır.'' Elaziz'de bizden önceki tüm sürgünlere yapılan muameleler bize de uygulandı. Hepimizi berbere götürdüler, saçlarımızı sıfıra vurdular. Hamama sokup yıkattılar, hepimiz dazlak olmuştuk. Her şey irademiz dışında oluyordu. Onurumuzla oynanıyordu. Bize hayvan muamelesi yapılıyordu. Dağlarda kaçak gezerken açtık, susuzduk, perişandık. Ama her şeye irademizle karar veriyorduk. Teslim olduğumuz günden itibaren her şeyi onlar belirliyorlardı. Biz esirdik ve hiç itiraz hakkımız yoktu. Kendi hayvanları gibi bizi istediği zaman yıkatıyorlardı. Sıfır tıraşla kafamızı dazlak ediyorlardı. Ve hayvan vagonlarına doldurup batıya sürüyorlardı. Esirliğimin ilk günlerinde yapılan bu kötü muameleyi, bu küfür ve hakaretleri, bu acı anıları ölene kadar hiç unutamam dedi Heydon. Mulla Hüseyin kendini cevap vermek zorunda hissetti. Hiç okul eğitim yüzü görmeyen bu bizim dağ insanının çoğu dürüst ama aşırı saftırlar dedi. Seni küfürden kurtaramadım fakat ölümden kurtardım. Senin bir küfürün hepimizin canına mal olabilirdi. Zaten sen bir deri bir kemik kalmıştın. Onlar bakımlı boğa gibiydiler. Onlara gücün de yetmezdi diye cevap verdi. Heydo'ya ve konuşmasına devam etti Mulla. Zaman çok kötü bir zamandı. Şiddetin, zulmün ve alçaklığın sınırı yoktu. Biz keskin kılıcın sırtında yürüyorduk. En ufak hatamız birkaç kişinin yok edilmesine sebep olabilirdi. Bu bizim dürüst ve saf gençler hiçbir şeyin farkında değildi. Böyle zamanlarda olaylara katlanmak, yüreğini dağlar kadar geniş tutmak, üzülüp intihar etmemek ve düşmana inat yaşamak için direnmek insan iradesinin sağlamlığını gösterir. Biz de son gücümüzle yaşam mücadelesi veriyorduk o günler. Hepimizi batıya taşıyan trenin kara vagonlarındaki pislikleri, sıkıntıları, zahmetleri anlatmayı gerek görmüyorum. Çünkü buradakilerin hemen hemen hepsi de aynı sıkıntıları bizzat yaşadı. Biz de bindiğimiz hayvan pisliği kokan kara vagonlarla İzmir'e vardık. Orada askerler bizi trenden indirip Mahmutlar Köyü'ne götürdüler. O köyde taş ocağı çalıştıran bir müteahhide teslim ettiler. Ailemizin yarısından aylardır haber yoktu. Bir an önce eşlerimize, hasret kaldığımız çocuklarımıza ulaşmak istiyorduk. Biz can derdindeydik, müteahhit mal derdindeydi. Bizi köle gibi çalıştırıyordu. Batıya sürüldük ama baskılar, korkular bizi terk etmedi. Yapılan haksızlıklara ve baskılara hala korkudan itiraz edemiyorduk. Müteahhit kaç kuruş verirse kabullenmek zorundaydık. Boğaz tokluğuna çalışmak zorundaydık. Onlar çoban, biz koyun. Ya da onlar bey, biz köleydik. Bizde moral kalmamıştı. Aylarca dağlarda aç gezmişiz. Bir deri bir kemik kalmışız. Patron bizi zorla çalıştırıyordu. Çalışacak halimiz yok ama o şartlarda ne yapabilirdik ki? Bizi serbest bıraksalar, biz özgür olsak şehirlere dağılıp yavrularımızı arayacağız. Ölü veya sağ olduklarını öğrenmek istiyoruz. Durumu müteahhide anlattım. Taş kalpli patron, taş ocağını terk etmeniz suçtur diyor. Ezilirsiniz buradan, ayrılırsanız kurşuna dizilirsiniz diyor. Bizde mecal kalmamış, itiraz edecek cesaret kalmamış. Çağrı naçar bir haldeyiz. Bunalıma girmek üzereyiz. Patronda vicdan kalmamış. Biz meçhul bilinmeyen bir diyardayız ve baskı altındayız dedi. Mulla Hüseyin öne eğik olan başını kaldırdı ve öğretmen olan oğluna baktı. Evet oğlum dedi, sen Cumhuriyet'in okullarında insan hak ve hürriyetlerini okudun. Demokratik ülkelerde tüm vatandaşlar kanunlar önünde eşittir diye yazılır. Ama bize köle muamelesi yapılırken, yani koyunlar gibi patrona teslim edildiğimiz yılda, yani 1938'lerde Cumhuriyet tam 15 yaşındaydı. 15 yılda insan onuruna saygı göstermesini öğrenemeyen Cumhuriyet'in 100 yıl geçse de olgunlaşacağına inanamıyorum dedi. Her konuşmasında demokrasinin nimetlerini sayan öğretmen oğlunun yüzüne bu yapılan zulümlere cevap isteyen bir tavırla baktı. O an çok üzgün ve dalgın olan öğretmen uykudan yeni uyanmış bir ses tonuyla cevap verdi. Ben size hep demokratik sistemde insan haklarının olduğunu söyledim. Ama Türkiye'de demokrasi hep yarım yamalak oldu. Fakir halka sahip çıkan bir demokrasiye ulaşamadık. En alttakiler, en yoksullar hep perişan halde. Ayrıca bazı etnik ve dini gruplar hep dışlanıyor. Kanunlarda insanların eşit olduğu yazılıdır. Ama sokaklardaki uygulamalarda böyle bir eşitlik sağlanamadı. Bunun için sendikalar, dernekler mücadele veriyor, köylüler örgütleniyor. Sizler de hakkınızı aramalısınız. Demokrasi mücadeleyle kurulur dedi ve sözü babasına bıraktı. Mulla Hüseyin, Eğer yetkililer insanlara biraz değer vermek isteselerdi, çok perişan durumda olan bizlerin ailemize kavuşmasına yardım ederlerdi. Çünkü sürgün listeleri ve gittikleri yerlerin adresleri El Aziz'de varmış. Aslında bizim ailelerin gittiği adresleri bize vermek zorundaymışlar. Ayrıca aylarca dağlarda aç susuz kalmış biz zavallı Dersimlileri, darda kalmış eli kolu bağlı garibanları, ailesi parçalanmış insanları, yani en acınacak durumda olan bizleri bir müteahhide köle gibi satacak kadar gaddarlaşan bir düzeni anlamak ve hoş görmek mümkün değildir, dedi. Öğretmen bir babasına bir de etrafına baktı saygılı bir tavırla. Görüyorsunuz, dedi. En kamil insan, bana hep sabırlı ol diyen insan bile haksızlıklara karşı bazen kinleniyor ve isyan ediyor. Bize hep yüreğinizi dağlar kadar geniş tutun, sakin olun diye nasihat eden babam da sinirlenmeye başladı. Öyleyse bazı sivil teşkilatların, öğrenci gençliğin haksızlığı protesto etmelerini de anlamak ve hoş görmek lazımdır. Onlar da sizin karşı olduğunuz bu haksızlıkları düzeltmek için yürüyüşler, mitingler yapıyor. Onlar işçilerin ve köylülerin kendi insani, hukuksal haklarına sahip çıkmasını istiyor, dedi. En büyük oğlu Müslüm ortalığa konuştu. Babamgil'in dağlarda süründüğü, esirler gibi zorla taş ocaklarında çalıştırıldığı günlerde biz de üzüntülere boğulmuştuk. Biz babamlardan ayrı geçirdiğimiz sürgün yıllarında birçok Dersimli gibi babamın ve dağda kalan tüm akrabaların da öldürüldüğünü sanıyorduk. 38'de köyümüze baskın yapıldığı gün babam iki askerin önünden kaçmıştı. Sonraları babamdan hiç haber alamadık. Dağlara kaçan kardeşim Aydın, amcam iki oğlundan, birçok akraba ve dosttan hiç haber yoktu. Onların öldürüldüklerini sanıyorduk. Ayrılık acısı ve hasreti biz sürgündekileri de hiç terk etmedi. Ayrıca hem sürgün yollarında hem de sürgün yıllarında en zor şartlar altındaki ailenin bütün sorumluluğu da benim sırtıma yüklenmişti. Çünkü sürgündeki ailemin içinde en büyüğü bendim. Ama ben de daha çocuktum. O yıllar benim hayatımı mahvetti. Bendeki tüm ağrılar, sızılar, tüm dertler o yıllarda oluştu ve vücudumu çok yıprattı. O yıllar bedenimden birçok şey götürdü. Biliyorum ki bu kaybettiklerim bir daha hiçbir zaman geri gelmeyecek. 38'de babamızın bahçeler içinden dağa kaçtığını gören en küçük kardeşim Ali eve geldiğinde ben, bacım Elif ve annem evdeydik. Nenem de komşudaymış. Babamın kaçtığı ve kardeşim Ali'nin eve geldiği saatlerde köy askerlerle doluydu. Güzel köyümüz zindana dönmüş, dünyanın ağırlığı başımıza çökmüştü. Kaçan, ağlayan, askerlerin elinde tir tir titreyen, sorma gitsin. Az önce kardeşim Ali'nin anlattığı gibi askerler bizim eve daldılar. Namluları üzerimize çevirip dışarı çıkın, dediler. Anam o arada sandığa doğru gitti. Anahtarını açmaya çalışırken jandarma anneme bir dipçik vurdu. Anam yere devrildi. Evden zırnık alamadan bizi ailece evden çıkardılar. Mısto'nun, yani Mustafa Kaya, harmanına doğru yürüttüler. Oraya vardık. Dağlara kaçan yaklaşık 25 kişi hariç tüm köy oradaydı. Etrafımız beşlilerle, makineli tüfeklerle çevrili. Harman namlular üzerimize dönük durumda bekliyorduk. O korkulu sahneyi hiç unutamam. Ecel terleri döktüğümüz o anda annem ile nenem, benle kardeşim Ali'yi tam orta yere aldı. Anamız, bacımız, nenemiz ve diğer akrabalarımız olan kadınlarla etrafımızı etten duvar ördü. Aklına göre neslinin devamı için önemli gördüğü erkek iki çocuğunu kurşunlardan koruyacağını sanıyordu. Denize düşen yılana sarılır misali. Otuz ikinci ayrımın sonu. Sayfa 320.